Ayrım 43 Zehra Karsten Nagel Sayfa 377 Annemin Ağlama Kulübü 402 numaralı odayı ziyaretimin ertesi günü daha uyanır uyanmaz tekrar oraya çıkmayı düşündüm. Maalesef bir şekilde kendime yeni bir hastalık bulaştırmış olmalıyım ki neredeyse hiç kımıldayamıyor ve kendimi çok kötü hissediyordum. O kadar kötüydüm ki annem yatağında doğrulup ne olduğunu sordu. Hiçbir şey söylemeyip yalnızca inleyince yanıma gelip bir elini alnıma dayadı. Ateşin yok dedi. Ağrın var mı? Yalnızca baş ağrısı ama çok rahatsızım. Susadım ve yorgunum. Al küçük kız kardeş biraz su iç dedi ve bana yatağın başındaki komodinin üstünde duran bardağı uzattı. Kana kana içtim ve bardağı geri verdim. Annem yatağın kenarında durup beni inceledi. Küçük kız kardeş sen alkol kokuyorsun. Başım dönüyor dedim. Akşamdan kalmasın diye teşhis koydu annem. İçki içmeye ne zaman başladın? Öyle içki içmiyorum dedim. Akşamdan kalma durumu. Öyle az içkiyle olmaz. Evet ama yalnızca birkaç biraydı. Yalnızca birkaç bira. Nasıl böyle şeyler yapabiliyorsun? Davet edildim ve ikram edildi. Kim tarafından? Üst kattaki bazı oğlanları ziyarete gittim. Oğlanların içmesi normal dedi annem ama sen bir kızsın. Unutma küçük kız kardeş. Nasıl unutabilirim ki? Başına bir kaza gelmesini istemeyiz. Zaten yeterince zor her şey. Anne, bir şey unuttuğum yok. İnsan cinsiyetini bir anda unutamaz. Arkadaşların olması gayet iyi ama oğlanlarla kızlar arasında fark var. İnsan nasıl hareket edeceğini bilmeli. Alkol, hayır, bu iyi değil küçük kız kardeş. Oğlanlardan biri de öyle söylüyor. O hiçbir şey içmedi. Evet ama sen neden içtin o zaman? Yalnızca susamıştım. Bir daha içmem dedim. Söz mü? Evet diye başımı salladım. Gerçekten kendimi kötü hissediyorum. Bir daha yapmam. Neyse ki geçer kızım. Yarına kalmaz kendini daha iyi hissedersin. Günün geri kalan kısmında yataktan çıkmadım. Ve bir akşam önce yaşadığım her şeyi düşündüm. Kahkahayı. Vücut ve zihindeki serbestlik hissini. Radyodaki harika şarkıcıları, özellikle isimleri Aniset ve Björk olan ikisini. Björnen o kadar tatlı olup da maalesef kaygan zeminde duran gözlerimin önünde canlandı. O kocaman vücut eğimli bir duvardan aşağı kaydı. Ve Splinton, Milo'ya göre güvenilmez olan ancak benim yine de bakıp özen göstermek istediğim. Eğer bomba parçacıkları serbest kalıp da vücudunda gezinmeye başlarsa Milo ne derse desin onunla ilgilenirdim. Veya gizlice yapardım, onun bilmesi gerekmezdi. Tuvalete gidip ellerimi yıkadığımda kendimi aynada gördüm. Aslında dördüncü kata çıkıp onları ziyaret edemeyecek kadar kötü oluşum bir şanstı. Çünkü hiçbir erkek beni böyle görmemeliydi. Hele ki yaşamın güzel olduğunu, bana bakıp beni koruyacağını ve yeteneklerimi kullanmam gerektiğini söyleyen bir adam kesinlikle görmemeliydi. Günün birinde, zamanı geldiğinde, bilmediğim ve heyecan verici şeylerin bir kısmını en çok onunla birlikte keşfetmeyi isterdim diyebilir miydim? Sözünü ettiği okumaktan, kendimi bir şeyler olacağına inandırdığım erkek ve kadınlara ilişkin meselelere kadar. Hepsi birden içimde baskı yapıp o kadar çok yer kaplıyordu ki patlamak üzereydim. Belki de biraz kenara çekilip hız konusunda Milo'nun karar vermesine izin vermek daha iyiydi. Artık bluzu yukarıya kaldırıp delilikler yapmak veya yalnızca beni çatıya götürüp yıldızları gösterdi diye beni öpeceğini düşünmek yoktu. Daha iyisi o harika çalışma grubuna katılmaya çabalamalıydım. Öğleden sonra geç saatlerde yorganın altında hesabı yapmıştım. Dün gece akşamdan kalma haliyle sonuçlanmışsa da toplamına bakıldığında tam bir başarıydı. Oğlanların yanına çıktığım için mutluydum. Üç insanla karşılaşıp konuşmuştum. Aslında artık o kadar kötü de değildim. Buna karşın annem yatakta iç çekip inliyordu. Sahanda yumurta iyi gelirdi. Evet, yiyebilirdik. Kalkıp sahanda yumurtayı hazırlamaya başladım. Bayan Nielsen'ın ziyaretinin bir sonucu olarak ve neredeyse bitmek üzere olan hap kutusu bahanesiyle annemi yataktan çıkartıp psikiyatra götürmeyi başardım. Muayeneden önce doktorun hapların bu kadar çabuk bitmesi konusunda olay çıkaracağından endişeliydim. Benim içimi okuyup pastadan kendime de pay çıkardığımı anlayabilirdi. Ama şimdi Tasingegade'ye geri dönerken iyi bir gün geçirdiğimiz kanısındaydım. Doktorla İngilizce konuştum çünkü sekreter bir Arnavut çevirmenle anlaşmıştı. Bizim Arnavut olduğumuzu düşünmüştü. Ayrıca birkaç Arnavut hastası vardı. Yabancı dilin bana kolay gelmesi bir şanstı. Eğer insanlar yavaş ve açık konuşursa, tek tük danca bile bazen iyi gidiyordu. Üstelik o gün konsantre olmayı başarabildiğim günlerden biriydi. Psikiyatrın fazla zamanı olmadığı için bize neredeyse hiçbir şey sormadı. Ben çeviri yaparken annem arka planda birazca yakındı. Sonra doktor durumu özetleyip annemi bu durumda görmenin dayanılacak gibi olmadığını söyledi. Bu sebeple günlük ilaç dozunu iki mavi tablete çıkarıp HG alacağı yeni bir pembe ilaç da ekledi. Bir dahaki sefere onu biraz daha memnun görmeyi umduğunu söyledi. HG konuşmada anlamadığım tek şeydi. Daha önce PS ve PT'yi duymuştum ama HG'yi hiçbir şekilde bugüne dek duyduğumu hatırlamıyordum. Kafamda düşüncelerimi toplayıp bir soru haline getirip söyleyeceğim sırada doktor ayağa kalkıp zamanımızın dolduğunu söyledi ve geçmiş olsun dedi. Bundan böyle bu denli yavaş olmamayı öğrenmem gerekiyordu ama umursamadım. İstediğimiz tüm reçeteleri almıştık. Eğer Fatima bir gün ortaya çıkarsa ona soracaktım. Oğlanlar bir şey bilmemeliydi. Eve dönerken şanslıydık. Bindiğimiz otobüste son boş koltuklara oturduk. Annem muayeneye katkımı övdü. Daha sonra onun haplarını içtiğimi gayet iyi bildiğini ekledi. Bu bir suçlama değildi ancak gizlememeliydim. Eğer bunu gizlersem daha sonra kim bilir neler gizlerdim. Daha biz farkına bile varamadan insanlar beni hırsız diye damgalayabilirlerdi. Hapları içtiğimi inkar etmedim. Başımı sallayıp anneme hak verdim ve sonra pencereden dışarıya baktım. Elimi sıkıp bıraktı. Sonra yol boyunca konuşmadık. Hapların bana etkisi biraz karışıktı. Hala derimin altını bir astar gibi kapladığını hissediyordum. Ancak konsantrasyonumu bazen kötüleştiriyor, bazen de iyileştiriyordu. Sonucu önceden bilebilmek maalesef mümkün değildi. Tek bir hapla uyumayı başarabildiğim zaman ertesi gün doğru dürüst düşünebilmek daha kolaydı. İki veya daha fazla hap sonrasında beni sersemleştiriyordu. Bu yüzden örneğin Fakta'da veya her neredeysem aslında ne yapmak için geldiğimi anımsamak zorlaşıyordu. En kötüsü ise hapların kesinlikle tesir etmemesi ve uykusuzluğun getirdiği düşüncelerin irademi elimden almasıydı. O zaman ertesi gün iki kat daha zor geçiyordu. Bitkinlik ve beynimdeki kimyasal kalıntıların direnci çok büyüktü. Bütün gün yalnızca annemin yanında yatakta yatabilecek durumda oluyordum. Tasingegade'ye vardık. Asansörle yukarıya çıkarken kendi kendime bundan böyle artık bitti dedim. İlaç annem içindi, benim için değil. Benim yolum başka olmalıydı. Yapılacak şey o yolu bulmaktı. Hapları yalnızca son derece acil bir durum olursa alacaktım. Asansör üçüncü kata geldiğinde hem annem hem de ben o günün işlerini halletmekten dolayı rahatlamıştık. Asansörün kapısı açıldığında ortak mutfaktan gelen o harika müzik bizi karşıladı. Elton John. Buraya gelişimizden kısa süre sonra annemle odaya mı mutfağa mı diye kısa bir anlığına hem yön hem güç kavgası yaptığımız gün duyduğumuzla aynı müzik. Boşnak kadınlardan biri elinde ev yapımı bir kekle odasından çıktı. Mutfağa gel dedi ve yavaşça annemin ceketinin koluna dokundu. Sen de Zehra, sen de gel. Film toplantımız var. Gelsen mi bilmiyorum diye tereddüt etti annem. Gelin işte Bayan Begoviç, kadın kadınayız. Ne var diye sordum. İngiltere'nin gülü diye bir şey. Arkasından mutfağa gittik. Orada bulunanlar bize hoş geldiniz diye selam verip dikkatlerini hemen televizyona çevirdiler. Neredeyse kapı aralığında oturabildik. Koridorda gördüğümüz kadın kek kesti. Cenazeye gidiyoruz diye fısıldadı diğerlerinden biri ve burnunu çekti. Annem şimdi gider diye düşündüm ama yalnızca o sordu. Kim öldü? Prenses Diana. O öleli bir yıl oluyor diye karşı çıktım. 1997 sonbaharıydı. Evet doğru diye devam etti kadın ve keki herkese ikram etti. Bu bir tekrar yayın diye araya girdi bir başkası, bakışlarını televizyondan ayırmadan. Tekrar yayın mı diye sordum. Hayır, öyle denmez diye düzeltti bir üçüncüsü. Cenazeyi gençlerden birine videoya kaydettirdik. Kaç yaşına gelmişti diye sordu annem. 36. Paris'te bir otomobil kazasında öldü diye yanıt verdi. Kek dağıtan bayan ve annemin elini tuttu. Elton John Elveda İngiltere'nin gülünün ortasındaydı. Cenazeyi görmemiştim ama prensesin öldüğünü biliyordum. Şehirlerin şehrinde bir otomobil kazası. İnsan böyle de ölebilirdi. Bütünüyle öngörülmeyen ve yalnızca fotoğrafçılar tarafından kovalanırken. Ama tabii ölüm, ölümdü. En azından kazada kendisi de ölen Mısırlı sevgilisiyle birlikteydi. Böylece acı çekip birbirlerinin özlemini duyup en kötü şeylerden korkmadılar. Bu Westminster Abbey'deki cenaze töreni diye fısıldadı kadın anneme. Her ayın son pazartesi günü aynı videoyu seyrediyoruz. Seni de bekledik. Hazır olman epey zaman aldı. Diğerlerinden bazıları bize susmamızı fısıldadılar. Bütün kadınlar gözleri yaşlı, dikkatle videoyu izliyordu. Şimdi son dörtlük çalınıyordu. Dayanılacak gibi değildi. Odaya gitmek için kalktı ama annem oturmaya devam etti. Sen git küçük kız kardeş. Ben biraz daha diğerleriyle kalacağım. Ölümün tüm o törensel görkeme bürünmesi mi, yoksa Elton John'un İngiltere'nin gülü adına söylediği duygusal şarkı mı bu etkiyi yapmıştı? Belki de insan yaşamını her türlü korkunçluk yerine Rüzgardaki Mum, şarkının orijinal adını şimdi anımsamıştım, gibi basit bir düşünceye benzetmesi mi etkilemişti? Her nasılsa şarkının sonuna yaklaşırken annem ve diğer kadınlar gözyaşlarını daha da rahat bırakıverdiler. Ortak mutfaktan çıkan hıçkırık sesleri büyük şarkıcıya eşlik etti. Danimarka'ya geldiğimizden bu yana ilk kez annem bir birlikteliğin parçası olmuştu. 402 numaralı odadaki harika akşamdan sonra Milo'yu ilk kez bir hafta sonra gördüm. O asansörden çıktığında ben de Fallet Park'ından dönüyordum. Binanın girişinde onu görünce karnımda kuvvetli bir çekilme hissettim. Birbirimize yaklaşırken Milo bana gülümsedi. Vücudumu frenleyemiyor, ona doğru uzanıyordum. Son birkaç metreyi hafifçe koşarak geçtim. Neyse ki güldü, bana sarılıp beni döndürdü ve bir an beni tuttu. Sonra ellerini omuzlarıma koyup doğrudan gözlerimin içine baktı. Bu arada beni asansöre doğru biraz geriye ittirdi. Zehra dedi, seni düşünmediğimi zannetme ama bu aralar o kadar çok şey oluyor ki, ayrıca seninle yalnızca doğru olanı yapmak istiyorum. Kızlarla olan deneyimim ne yaptığımı daha bilmeden önce. Her şeyi yanlış yaptım ben. Omuzlarımı bıraktı ama bakışlarını çevirmedi. Bu arada tam doğru kelimeleri aradı. Ben de seni özlüyorum ama biz yapamayız. Yalnız kaldığımızda çalışma grubundaki birinden tavsiye isteyeceğim. Tıpta okuyor. Birlikte yaşam ve bu tür konularla bilgisi var. Şimdi oraya gidiyorum. Kapıya doğru birkaç adım geriye çekildi. Çalışma grubuna katılabilir miyim diye soracaktım. Ancak ben daha kelimeleri bulamadan hızla benden ayrıldığı için bu soru birdenbire bana çok ısrarcı ve açgözlü göründü. Büyük olasılıkla grupta sınırlı yer vardı ve her yer dolmuştu. Milo tabii ki en iyisini biliyordu. Yeteneklerimi kullanmanın zamanı geldiğinde kendisi söyleyecekti. ''Sen ne yapacaksın?'' diye sordu kapının yanından. ''Ben anneme akşam yemeği sözüm var.'' ''Cevap cici yiyeceğiz. Kızarmış kuzu köftesi, közlenmiş domates ve çiğ soğanlı. Domatesimiz olmamasına rağmen başımı salladım. Akşam yemeği de kesinlikle yulaf lapasıyla sonlanacaktı. Ve yarın diye ağzımdan uçup gitti. Bir kız arkadaşımla Hillerot'ta randevum var. ''Tamam, gitmem gerek, görüşürüz.'' Milo tamamen gözden kaybolana kadar holde dikildim. Ardından yukarıya çıkıp Bjorne'nin kapısını çalmayı düşündüm. Ama ya Splinten gizlice ziyarete gelmiş, esrar ve içki içmişlerse, Milo eve dönüp de her şey kavga ve tartışmayla sonlanırsa ve ben bu ziyaretle tamamen yanlış hareket ettiğim için Milo daha da uzak durursa ne olacaktı? Eve gelmezse de Bjorn'en ve Splinten'la birlikte gülmeyi özlemiştim. Ancak bir kez daha bira, baş dönmesi, baş ağrısı ve dilimde pas tadını istemiyordum. 43. ayrımın sonu. Sayfa 384.